Ayrım 13.
Sayfa 119. Çete savaşı başarıya ulaştığını her zaman tarih göstermiştir. Bu kurala büsbütün aykırıdır. Bu aykırılık, savaş biliminin ordunun gücünü askerlerinin sayısıyla özdeş kabul etmesinden ileri gelir. Asker ne deyin çoksa, güç o deyin üstündür der. Büyük birlikler her zaman ağır basar. Savaş bilimi bunu söylemekle güçleri ancak oyunlarına göre inceleyen mekanik gibi, güçlerin kendi aralarında eşit olup olmaması, kitlelerin eşit olup olmamasına bağlıdır demiş olur. Güç, devinimin niceliği, kitlenin hıza çarpımıdır. Savaş işinde ordunun gücü, kitlenin başka bir yere, bilinmeyene, x'e çarpımıdır. Savaş bilimi, bir ordunun oylumunun gücüne orantılı olmadığının, küçük birliklerin büyükleri yenmesinin, tarihte sayısız örneklerini görerek bu bilinmeyen çarpanın varlığını belli belirsiz bir biçimde kabul eder ve onu geometrik bir düzenlemede, silahların üstünlüğünde ve hepsinden çok komutanların dehasında bulmaya çalışır. Ama bütün bu çarpanların vardığı sonuçlar tarih olaylarına uygun olmaktan uzaktır. Bununla birlikte yüksek komutanların savaş sırasındaki buyruklarına kahramanların hatırı için önem veren yanlış görüşten vazgeçmek bu bilinmeyen x'i bulmak için yeterlidir. Bu x ordunun moral gücüdür. Dahilerin ya da dahi olmayanların komutası altında 3 ya da 2 cephede sopalarla ya da dakikada 30 mermi atan tüfeklerle yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak savaşta orduyu oluşturan bütün insanların dövüşme, canını ortaya koyma konusunda şu ya da bu ölçüde duyduğu istektir. Dövüşmeye en çok istekli olanlar her zaman dövüş için en elverişli yerleri tutarlar. Ordu moralin önemini bu bilinmeyen çarpanı saptamak ve tanımlamak bir bilim işidir. Bu işi ancak gücü doğuran koşulları yani komutanın buyruklarını, donanım ve benzerlerini çarpan diye alarak keyfi bir biçimde bilinmeyen x'in yerine koymaktan vazgeçtiğimiz ve bu bilinmeyeni tam olarak yani dövüşmeye, kendini tehlikeye atmaya karşı duyulan çok ya da az bir istek diye kabul ettiğimiz takdirde olanaklıdır. Bilinen tarih olaylarını denklemlerle göstererek bu bilinmeyenin görece değerinin karşılaştırılmasından bilinmeyenin saptanabileceğini ancak o vakit umabiliriz. 10 kişi 10 tabur ya da 10 tümen, 15 kişi 15 tabur ya da 15 tümenle savaşarak yeniyor, yani ayrımsız hepsini öldürüyor ya da tutsak ediyor, kendileri de 4 kayıp veriyor. Şu halde bir yanın 4, öbür yanın 15 hitiği vardır. Öyleyse 4 15'e eşittir ve 4x eşittir 15y ise, y eşittir 15 bölü 4 olur. Bu denklem bilinmeyenin değerini vermiyor ama iki bilinmeyen arasındaki oranı veriyor. Ayrı ayrı alınan tarih birimlerinin, savaşların, seferlerin, savaş devrelerinin kurulacak bu denklemlerinden işlerinde yasalar bulunması gereken ve yasalar bulgulanabilen bir sürü sayı elde edilir. Saldırıda kitlelerle geri çekilmede dağınık olarak devinmek gerektiği yolundaki taktik kural, ordunun gücünün morale bağlı olduğu gerçeğini bilinçsizce doğrular. İnsanları ateş altına sürmek için ancak kitlelerle devinim durumunda sağlanabilir bir disipline, saldırandan kendini savunmak için gerekenden daha sıkı bir disipline gerek var. Ama ordunun moralini gözden uzak tutan bu kural her zaman yanlış çıkar ve özellikle güçlü bir moral yüksekliği ya da bozukluğu olduğu yerde bütün halk savaşlarında gerçeklik ile şaşırtıcı bir karşıtlık oluşturur. Fransızlar 1812 yılında geri çekilirken taktik kurala göre ayrı ayrı korunmaları gerektiği halde bir yere sıkışıp bir yığın oluşturuyorlardı. Çünkü askerlerin morali o denli bozulmuştu ki ancak kitle onları birlikte tutabiliyordu. Rusların ise tersine taktik kurala göre kitle durumunda saldırmaları gerekirdi. Oysa Ruslar dağıldılar, moralleri yüksekti, öyle yüksekti ki ayrı ayrı kimseler buyruk almadan Fransızlara saldırıyordu ve zorluklara katlanmak, kendilerini tehlikeye atmak, hiç zorlanmadan kendiliğinden yaptıkları bir işti onların. Çete savaşı denilen şey, düşmanın Smolensk'e girmesiyle başladı. Çete savaşı, hükümetimizce resmen kabul edilmeden önce, düşman ordusundan binlerce insan, Geride kalanlar, çapulcular, yem sağlayıcıları, kudurmuş, azgın bir köpeği boğan köpekler gibi bilinçsizce saldıran kazaklarca tepelenmiş bulunuyordu zaten. Denis Davidov, Ruslara özgü sezişiyle savaş kurallarını sormadan Fransızları yok eden bu müthiş silahın önemini ilk olarak anlamıştı. Bu çeşit savaşın yasallaşması yönünde ilk adımı atma onuru onundur. 24 Ağustos'ta Davidov'un ilk çete birliği oluşturuldu. Bunu başka çetelerin oluşturulması izledi. Devinim ilerledikçe çetelerin sayısı artıyordu. Çeteler büyük orduyu parça parça yok ediyordu. Kuruyan ağaçtan, Fransız ordusundan, kendiliğinden dökülen yaprakları topluyor, ara sıra da bu ağacı silkeliyorlardı. Ekim ayında Fransızlar Smolensk'e doğru kaçarken türlü büyüklük ve nitelikte olan bu çetelerin sayısı yüzlere varıyordu. Düzenli ordunun bütün savaş yöntemleri benimsenmiş, piyadesi, topçusu, kurmayları ve yeterince kaynakları olan çeteler vardı. Yalnız kazaklardan, süvarilerden oluşan gruplar, piyade ve süvariyle karışık küçük birlikler, köylülerden ve eşraftan oluşmuş kimsenin bilmediği çeteler vardı. Bir ay içinde birkaç yüz tutsak olan bir diyakoz çetebaşı vardı. Yüzlerce Fransız öldüren Vasilisa adında bir muhtar karısı vardı. Ekim ayının son günlerinde çete savaşları doruk noktasına ulaşmıştı. Çetecilerin kendi gözü karalıklarına kendilerinin de şaşarak her an Fransızlara yakalanmaktan, kuşatılmaktan korktukları, eyerleri çıkarmadan ve hemen hemen atlarından inmeden ormanlarda saklanarak her an izlenmeyi bekledikleri dönem, yani ilk dönem geçmişti artık. Artık savaş belli olmuştu. Fransızlara karşı ne yapılabileceği, ne yapılamayacağı herkesçe apaçıktı. Daha birçok şeyi olanaksız sayanlar artık yalnız kurmaylarıyla birlikte savaş kurallarına uygun olarak Fransızlardan uzakta duran birlik komutanlarıydı. İşlerine çoktan başlamış olan ve Fransızları yakından gözetleyen küçük çetelerse büyük bölük komutanlarının düşünmeyi göze alamadıkları şeyleri bile olanaklı sayıyorlardı. Fransızların içine değin sokulan kazaklar ile köylüler de her şeyi olanaklı görüyorlardı şimdi. Çetecilerden biri olan Denisov, 22 Ekim'de arkadaşlarıyla birlikte savaşkanlığın en ateşli temsilcisiydi. Çetenin başında sabahtan beri yürüyüş durumundaydı. Bütün gün büyük yola yakın ormanlarda süvari donanımı yüklü bir taşıt koluyla diğer birliklerden ayrılan ve casuslar ile tutsaklardan öğrenildiğine göre güçlü bir koruma altında Smolensk'e giden Rus tutsaklarını gözetliyordu. Bu taşıt kolunu haber alan Denisov ve gene başında bulunduğu küçük bir çeteyle onun yakınlarında etkinlik gösteren Dolohov değildi yalnız. Hepsi bu taşıt kolunu biliyor, Denisov'un dediği gibi ona diş biliyorlardı. Büyük birliklerden ikisinin komutanı, biri Polonyalı, öbürü Almandı, taşıt koluna saldırmak için aşağı yukarı aynı anda Denisov'a çağrılar yollayıp her biri kendi birliğiyle birleşmesini istedi. Denisov bu kağıtları okuyarak, "Yok dostum, ben kendi işimi bilirim," dedi ve böyle kahraman ve önemli bir generalin komutası altında hizmet etmek için duyduğu içten isteğe karşın bu onurdan yoksun kalmak zorunda olduğunu, çünkü daha önceden Polonyalı generalin komutası altına girdiğini yazdı Alman'a. Polonyalı generale de aynı şeyi yazarak Alman generalin komutası altına girmiş olduğunu bildirdi. Aslında Denisov, yüksek komutanlığa haber vermeden Dolohov'la birlikte kendi küçük güçleriyle taşıt koluna saldırıp onu ele geçirmek tasarısındaydı. 22 Ekim'de taşıt kolu Mikulino köyünden Şamşevo köyüne doğru ilerliyordu. Mikulino'dan Şamşevo'ya giden yolun sonunda yer yer yola yaklaşan, yer yer yoldan 1,5 kilometre ve daha fazla ayrılan bir orman uzanıyordu. Denisov bu ormanda bir onun derinliklerine dalarak, bir kenarına çıkarak, geçen Fransızları gözden kaçırmaksızın çetesiyle bütün gün boyunca ilerlemişti. Sabahleyin Mikulino yakınında ormanın yola yaklaştığı yerde Denisov çetesi kazakları eğer yüklü çamura gömülmüş 2 furgon ele geçirerek ormana götürmüşlerdi. Ondan sonra ta akşam oluncaya değin çete hiç saldırmadan Fransızların devinimini izlemişti. Onları ürkütmemek, Şamşevo'ya değin rahatça gitmelerine izin vermek, sonra akşama doğru görüşmek üzere toplanma yerine gelecek olan Dolohov'la ormanda Şamşevo'dan 1,5 kilometre uzakta buluşarak şafakla birlikte iki yandan ansızın başlarına üşüşüp hepsini birden tepelemek, ele geçirmek gerekiyordu. Geride Mikulino'dan 3 kilometre uzakta, ormanın tam yola yaklaştığı yerde 6 kazak bırakılmıştı. Yeni Fransız kolları görünür görünmez hemen haber vermekle görevliydi bunlar. Şamşeva'nın ilerisinde Dolohov'un da aynı biçimde daha başka Fransız birliklerinin nereyin uzakta olduğunu öğrenmek için yolu gözden geçirmesi gerekiyordu. Taşıt kolunda 1500 kişi olduğu varsayılıyordu. Denisov'un 200 adamı vardı. Dolohov'un gücü de olsa olsa o değindi. Ama Denisov'u sayı üstünlüğü durdurmadı. Yalnız bir şeyi daha bilmesi gerekiyordu. O da bu kıtaların hangi kıtalar olduğuydu. Bu amaç için Denisov'un bir dil, yani düşman kollarından bir adam ele geçirmesi gerekiyordu. Furgonlara yapılan sabahki baskında iş o değin hızlı olmuştu ki, furgonlarda bulunan Fransızların hepsi öldürülmüş, diri olarak yalnız bir döküntü olan ve kolda hangi birliklerin bulunduğu konusunda işe yarar bir şey söyleyemeyen trompetçi bir genç çocuk ele geçirilmişti. Bütün çeteyi telaşa vermek istemiyor ve ikinci bir baskını tehlikeli buluyordu Denisov. İşte bundan ötürüdür ki olabilirse Şamşevo'da bulunan öncü konakçılardan hiç olmazsa birini ele geçirmek için çetecilerden bir köylüyü, Tihon Şerbatı'yı önden oraya yolladı. Ilık, yağmurlu bir güz günüydü. Gökyüzü ve ufuk aynı renkte, bulanık bir su rengindeydi. Bazen bir sis çöker gibi oluyor, bazen iri damlalı, eğri bir yağmur bütün şiddetiyle boşanıyordu. Sırılsıklam yamçısı ve kalpağıyla kaburga kemikleri çıkmış, zayıf bir cins at üzerinde ilerliyordu Denisov. Başı yana eğilmiş, kulakları kısılmıştı. Atı gibi o da serpilen yağmurdan yüzünü buruşturarak kaygıyla ve dikkatle ileriye bakıyordu. Sık, kısa ve siyah bir sakalın kapladığı zayıflamış yüzünde belirgin bir öfke dalgalanıyordu. Denisov'un yanında besili kocaman bir don atıyla gene yamçılı ve kalpaklı bir kazak Yasavul olan arkadaşı ilerliyordu. Üçüncüsü Yasavul Lovayski de yamçılı ve kalpaklıydı. Uzun boylu, tahta gibi düz beyaz yüzlü, sarışın bir adamdı. Küçücük parlak gözleri dikkati çekiyordu. Yüzünde ve at üstünde duruşunda sakin, kendinden hoşnut bir hava vardı. Gerçi atın ve binicinin özelliğinin ne olduğu söylenemezdi. Ama Yasavul ile Denisov'a ilk bakışta hem ıslak olan hem rahatsızmış gibi duran Denisov'un ata rastgele binmiş biri olduğu anlaşılıyordu. Oysa Yasavul'un her zamanki gibi rahat ve sakin olduğu, ata binmiş bir adam değil, atla birlikte gücü iki kat artan, onunla bir tek varlık oluşturan bir adam olduğu belliydi apaçık. Onların biraz ilerisinden iliklerine değin ıslanmış, boz kaftanlı, beyaz kalpaklı bir köylü kılavuz gidiyordu. Kuyruğu ince, yelesi kocaman, gemden yırtılan dudakları kanlı, zayıf ve ince bir kırgız atı üstünde mavi bir Fransız kaputu giymiş genç bir subay geliyordu arkadan. Onun yanından atının sağrısında yırtık pırtık bir Fransız üniforması giymiş, mavi kalpaklı genç bir çocuk taşıyan bir süvari ilerliyordu. Genç çocuk soğuktan kızarmış elleriyle süvariye tutunmuş, çıplak ayaklarını ısıtmaya çalışarak oynatıyor ve kaşlarını kaldırıp şaşkın şaşkın çevresine bakıyordu. Sabahleyin ele geçirilen Fransız trompetçisiydi bu. Arkadan süvariler, sonra kazaklar, kimi yamçılı, kimi Fransız kaputuyla, kimi başına sardığı bir çulla, çamurlu, çiğnenmiş dar orman yolunda üçer üçer, dörder dörder ilerliyorlardı. Bütün atlar, al atlarda, dorularda, üzerlerinden sızan yağmurdan ötürü yağız gibi görünüyorlardı. Yelelerinin ıslaklığı, atların boyunlarını şaşılacak değin ince gösteriyordu. Atlardan buğ çıkıyordu. Giysiler, eğerler, dizginler, her şey, yer gibi, yolu kaplayan dökülmüş yapraklar gibi ıslak, vıcık vıcık ve yumuşaktı. Askerler omuzlarını kaldırıp büzülerek içlerine işleyen suyu, yeni soğuk suyun içlerine sızmasını engellemeye çalışıyorlardı. Uzayıp giden kazakların ortasında Fransız atları ve ek olarak kazak atları koşulu iki furgon, ağaç kökleri ve kuru dallar üzerinde gürüldüyor, su dolu eski tekerlek izleri içinde şapırtılar çıkarıyordu. Denisov'un atı yol üstündeki bir su birikintisini dolaşırken yana düştü. O da dizini bir ağaca çarptı. Öfkeyle, "Hay Tanrı kahretsin!" diye bağırdı. Sonra da dişlerini gıcırdatıp atına üç kamçı çalarak kendi kendini ve arkadaşlarını zifosladı. Denisov'un keyfi yerinde değildi. Yağmurdan sırılsıklamdı, açtı. Sabahtan beri kimse bir şey yememişti. En önemlisi Dolohov'dan hala bir haber yoktu. Dil yakalamaya giden de dönmemişti. Denisov beklenen haberciyi görmek umuduyla durmadan ileri bakıyor ve düşünüyordu. Taşıt koluna saldırmak için bugünkü gibi bir fırsat zor ele geçer. Yalnız başına saldırmak biraz fazla tehlikeli. Başka bir güne bıraksan burnumuzun dibindeki avı büyük çetelerden biri kapacak. Sağda uzakları görmeye olanak sağlayan bir açıklık görünce durdu. Birisi geliyor dedi. Yasavul Denisov'un işaret ettiği yöne baktı. İki kişi geliyor, bir subay ile bir kazak. Ama yarbayın kendisi olması olası değildir. Yasavul kazakların bilmediği sözcükleri kullanmayı severdi. Gelen atlılar sırttan aşağı inince gözden yittiler. Birkaç dakika sonra yeniden göründüler. Önden yorgun bir dört nalla, üstü başı perişan, sırılsıklam, pantolon paçaları dizden yukarı kalkmış bir subay, atını kırbaçlayarak geliyordu. Arkasından üzengilere kalkmış bir kazak tırıs gidiyordu. Ablak kırmızı yüzlü, neşeli, gözleri pırıl pırıl çok genç bir çocuk olan bu subay atını Denisov'a doğru sürdü. Ona ıslak bir zarf uzattı. Generalden dedi. Kusura bakmayınız, biraz ıslak. Denisov kaşlarını çatarak zarfı aldı, açmaya koyuldu. O kağıdı okurken subay Yasavul'a döndü. Bak, herkes bu işin tehlikeli, çok tehlikeli bir iş olduğunu söylüyordu, dedi. Ama biz Komarov'la, kazakı gösterdi, önlemimizi aldık. Her birimizde iki tabanca. Aa, bu ne? Diye Fransız trompetçisini göstererek sordu. Tutsak mı? Savaş mı yaptınız? Konuşabilir miyim onunla? Bu sırada Denisov mektubu çarçabucak okuyarak, Rostov, Petya! Diye bağırdı. Niçin kim olduğunu söylemedin yahu? Denisov gülümseyerek dönüp elini subaya uzatmıştı. Bu subay Petya Rostov'tu. Bütün yol boyunca Denisov'un karşısında bir büyüye, bir subaya yaraşır biçimde eski tanışıklığı anımsatmadan alacağı tavra hazırlanmıştı Petya. Ama Denisov kendisine gülümser gülümsemez Petya'nın yüzü birdenbire sevinçle aydınlandı, kızardı. Hazırlandığı resmiliği unutarak Fransızların yanından nasıl geçtiğini, kendisine böyle bir görevin verilmesine nasıl sevindiğini, Vyazma önlerindeki savaşta bulunduğunu, orada bir süvarinin nasıl kendini gösterdiğini anlatmaya başladı. Denisov, peki seni gördüğüme sevindim diye sözünü kesti onun. Ve yüzü de gene kaygılı bir havayla Yasavul'a dönerek. Mihail Feoklitiç dedi. Bu gene Alman'dan yahu. Bu da onun yanında. Mektupta yazılı olanları Yasavul'a anlatarak Alman generalin taşıt koluna saldırmak için kendisine katılması yolundaki isteğini bununla yinelendiğini söyledi Denisov. Eğer yarın ele geçirmezsek onu burnumuzun dibinden kapar diyerek sözünü bitirdi. Denisov Yasavul'a konuşurken onun soğuk tavrı karşısında bozulan ve buna da kendi paçaları kalkık pantolonun neden olduğunu sanan Petya, kaputunun altında pantolonunu düzelterek olabildiğince bir savaşçı tavrı takınmaya çalışıyordu. Elini şapkasının siperine götürüp general ile yaver oyununa kendi hazırlamış olduğu oyuna yeniden dönüp ''Efendim buyruğunuz nedir?'' dedi. ''Yoksa yanınızda mı kalmam gerek?'' Denisov ''Buyruk mu?'' diye sordu dalgın bir sesle. ''Peki yarına değin kalabilir misin?'' Petya. ''Ah buyurursanız yanınızda kalmam olanaklı mı?'' diye bağırdı Denisov. Peki, generalin sana verdiği buyruk ne? Hemen dönmen mi? Diye sordu. Petya bunun üzerine kızardı. Soru sorar gibi konuştu. Hayır, o bir şey söylemedi. Kalabilirim sanıyorum. Denisov, iyi ya, dedi. Ve aslarına dönerek, çetenin ormanda belirlenen toplantı yerine dinlenmeye gitmesi, kırgız atı üstündeki subayın, bu subay yaver hizmetini görüyordu, Dolohov'u aramaya çıkması, nerede olduğunu, akşama gelip gelmeyeceğini öğrenmesi için buyruk verdi. Kendisi de Yasavul ve Petya ile birlikte ertesi günü saldırılacak yeri, Fransızların konak yerini görmek üzere ormanın Şamşeyova'ya bakan yanına gitmeye karar verdi. Sonra kılavuza döndü. Hadi bakalım sakallı dedi. Şamşeyova'ya götür bizi. Denisov, Petya ve Yasavul, yanlarında birkaç kazak ve tutsağı taşıyan süvari olduğu halde sola, sel çukurundan orman kıyısına doğru yollandılar. Yağmur dinmişti. Ortalığa sis çöküyor ve ağaç dallarından yalnızca damlalar düşüyordu. Denisov, Yasavul ve Petya, Çarıklı ayaklarıyla köklerin ve ıslak yaprakların üzerinden sessiz adımlarla yürüyerek kendilerini orman kenarına götüren kalpaklı köylünün arkasından sessizce ilerliyorlardı. Köylü bir inişe gelince durdu. Çevresine bakındı. Seyrekleşmiş ağaçların oluşturduğu bir sete doğru yöneldi. Yapraklarını henüz dökmemiş büyük bir meşenin dibinde durdu. Gizemli bir biçimde işaret ederek öteki yanını çağırdı. Denisov ile Petya atlarını ona doğru sürdüler. Köylünün durduğu yerden Fransızlar görünüyordu. Ormanın hemen ötesinde, aşağıda, yarım höyük oluşturan yazlık bir ekin tarlası vardı. Sarp bir sel çukurunun ötesinde küçük bir köy ve damı çökmüş bir bey konağı görünüyordu sağda. Bu köycükte, bey konağında, höyüğün her yanında, bahçelerde, kuyu ve göl başlarında, köprüden köye çıkan yokuşta, bütün yol boyunca 500 metreden fazla olmayan bir uzaklıkta, titreyen sisin içinde yığın yığın insanlar seçiliyordu. Onların yokuşa tırmanan araba atlarına yabancı bir dille bağırmaları, birbirlerine seslenmeleri iyice işitiliyordu. Denisov yavaşça gözlerini Fransızlardan ayırmadan, "Tutsağı getirin buraya," dedi. Kazak attan indi. Genç Fransız'ı indirdi ve alıp Denisov'un yanına yaklaştı. Denisov Fransızları göstererek hangi kıtalar olduklarını sordu. Üşümüş ellerini ceplerine sokmuş olan çocuk kaşlarını çatarak ürkek ürkek yanıt verirken şaşırıyor, yalnızca Denisov'un sorduklarına evet diyordu. Denisov kaşlarını çatarak öteye döndü, düşüncelerini Yasavul'a bildirdi. Petya önemli bir şey kaçırmamak için başını hızla çevirerek bir trompetçiye, bir Denisov'a, bir Yasavul'a, bir köydeki ve yoldaki Fransızlara bakıyordu bu arada. Denisov gözleri neşeyle parlayarak, "Dolaov gelsin gelmesin saldırmak gerekiyor," dedi. "Sen ne dersin?" "Yer elverişli," diye yanıt verdi Yasavul. Denisov devam etti. "Piyadeyi aşağıdan bataklıklardan gönderelim. Bahçeye sokulsunlar. Siz kazaklarla şuradan gelirsiniz." Köyün arkasındaki ormanı işaret etti. "Ben de süvarilerimle buradan." İşaret tüfek sesi. "Dereden olmaz, bataklık orası," dedi Yasavul. "Atlar batar, daha soldan dolaşmak gerek." Onlar kısık sesle böyle konuşurlarken aşağıda, derede, göl yanından bir silah sesi, sonra bir silah sesi daha yükseldi. Beyaz bir duman belirdi. Sırttaki Fransızların yüzlerce ağızdan bir anda yükselen bayağı şen bağırtıları duyuldu. İlk anda Denisov'da, Yasavul'da irkildiler. O deyin yakındaydılar ki